Açık Gazete.
Merhaba Kainat. Bugün 22 Ocak Pazartesi. Yıl 2018, ay 1, gün 22, Kasım 76.
1439 Hicri Cemaziyel Evvel 5, 1433 Rumi Ocak 9.
Güneşin Kova burcuna girmesi.
Kışın ikinci ayı.
Günün sözü. Yanlış trene bindiyseniz koridorda ters yöne yürümenin yararı yoktur. De Bonhoeffer.
Günün malumatı, Güneş Kova, Delvi Burcu'nda. Bugün yani 22 Ocak'ta Güneş Kova Burcu'na girmiş, kışın ikinci ayı başlamıştır. Delv, kova demektir. Güneş Kova Burcu'nda 30 gün kalacak ve Şubat'ın 20. gününü devirini bitirecektir.
Kova Burcu'nda doğanlar, 22 Ocak, 19 Şubat. Kova, burçların 11. işaretidir. 12 burcun en güzeli olduğu söylenir. Şan, şöhret kazanan insanların %80'i, Kova burcu mensuplarıdır. Kendilerinden çok başkalarıyla ilgilenirler. Kişisel değil, evrenseldirler. Sadık bir arkadaş, her konuda egoist olmayan ve güvenilir eşlerdir. Devlet adamı, yazarlık ve denizcilikte yükselirler. Kova burcunda doğanların yıldızı Uranüs. Değişiklik, ansızın bağlanış ve iyi sonuçlar temsilcisi. Devamı yarın.
Büyük Saatli Marif Takvimi.
Tienda funcionario. Grito Emiliano Zapata, quiero tierra y libertad, y el gobierno se reía. Cuando lo iban a enterrar, vuela, vuela palomita, párate en aquella higuera, que aquí se acaba el corrido del mentado Juan Sin Tierra.
Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz.
Emre Gümüşer de bize destek veriyor.
Emre Gümüşer de destek veriyor çünkü Selahattin
yok.
İzinde.
Bir hafta yok.
Evet, hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın.
Evet, açılışta Victor Jara'dan, Şili'nin meşhur ozanı, şeyde faşizm tarafından katledilmiş ozanı, Victor Jara'nın Corrido de la Revolución Mexicana adlı şarkısını dinlettik. Meksika devriminin alanı diye çevirebiliriz herhalde. Bunu neden çaldığımızıysa, şimdi Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısına bakarak anlamaya çalışalım.
Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Hafıza, nesli tükenmekte olan bir tür değildir. Mısır'ı koruma ağında örgütlenmiş Meksikalı köylüler soruları yanıtlıyorlar. Hafıza bizim temel tohumumuzdur. Mısır'a karşı ilgisizliğimiz yüzünden artık nereden geldiğimizi bilmiyoruz. Veracruz'un güneyinden aynı ağdan bir kadın yoldaşsa şöyle diyor: çok fazla ayrık otu zehri, çok fazla böcek ilacı, çok fazla gübre yüzünden toprak hasta oluyor. Onca kimyasaldan sonra toprak uyuşturucu müptelası gibi oluyor. Ve bir başka kadın, çeşitliliğimiz ölüyor. Mısır tarlası artık eskisi gibi değil. Eskiden Mısır'ın yanı başında fasulye, biber, domates, bal kabağı da ekili olurdu. Kırsal yaşamın bilgeliklerini özlemle hatırlayan ihtiyar bir köylü de ekliyor: artık yağmurun, yıldızların, iyi havanın işaretlerini okumayı bilmiyoruz.
Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Evet, Mısır'ı da unutmuş olduğumuz bu hafızayla beraber Mısır da gidiyor, yiyecekler de gidiyor. çok unutulan çok fazla sayıda şeyden bahsetmek mümkün. Daha doğrusu hatırlamak ya da bilmek istememekle de ilgili bir durum var.
Biraz önce çok özür dilerim. Biraz önce bahsettiğiniz gıdaların hem gittiğinden söz edebiliriz hem de kalanların da fiyatının arttığından da aynı şekilde söz edebiliriz. Birleşmiş Milletler'in hemen yeni bir rapor var. Ondan bahsederek giriş yapayım ben. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü küresel gıda fiyatlarının 2017'de %8 arttığını açıklamış. %8 artmış. Örgüt açıkladığı verilere göre süt ürünleri 2016'ya göre %31 zamlanmış, et fiyatları ise önceki yıla göre %9 artmış. Bütün neredeyse tüketilen gıda ürünlerinde büyük bir artış var.
Evet ve bu büsbütün tabii şeyi de artırıyor. Yani yoksulluğun haddi hesabı yok. Zaten Oxfam'ın da yeni raporu yayınlanmış.
Evet.
Dünyanın en büyük adaletsizliği bir kez daha tescil edilmiş durumda. Tam rakamları şu anda elimin altında buldum. Dünyanın en zengin %1'lik kesimi bütün küresel servetin varlığın %82'sine sahip olmuş durumda. İngiliz Yardım Kuruluşu Oxfam her yıl Ocak ayının ortalarında bu şeyi yapıyor. Küresel gelir adaletsizliği. Yani dünyanın en temel konularından bir tanesi insanlığın. Bu adaletsizliğin 2017'de de arttığını ifade etmiş ve yaratılan bütün servetin dünyada, küresel servetin %82'sini en zengin %1'in cebine gittiğini söylüyor. Şey rakamları gelmedi henüz, kaç kişinin toplam dünyanın geri kalanının yarısına sahip olduğu rakamı yok ama.
Geçen sene 8'di.
Evet. Dünya nüfusunun yarısının servetinin 8 kişinin elinde olduğunu açıklamıştı. Ha, bu yıl sayının 42 olduğunu ifade etmiş.
Artmış mı zenginler?
Evet.
Vay zenginler.
Geçen yılın sayısını 8'den 61'e hatta revize etmiş Oxfam.
Neden böyle bir şey olmuş?
Evet, gerekçesi de şu, güncel verilerle yapılan yeni hesaplamalar böyle gösteriyor demişim. Hmm. Oxfam direktörü Max Goldring, tabloya neresinden bakarsanız bakın kabul edilemez bir durum. Yani kepazelik demiş. Ekonomik işleyişlerin gözden geçirilmesi ve şirketlerin hissedarların karını maksimize etmek üzere çalışmasının sosyal etkilerinin dikkate alınması gerektiğini vurguluyor. Yani kar maksimizasyonuna göre dayalı son derece tarihin en belki de adaletsiz dönemlerinden birine ve işin daha da kötüsü bu giderek artıyor. Bu da tabii bütün savaşları, açlığı, küresel iklim değişikliğini, yıkımları artırıyor. Ve bu dayanılmaz, sürdürülemez bir durumu büsbütün pekiştiriyor. Ve başka bir eşitsizlik durumuna da işaret etmişler. Bu da dehşet verici. Dünyada toplam dolar milyarderi sayısı 2000'i geçmiş. 2043 olmuş. 2043 kişi milyarder. Tanıdığın var mı?
Milyarder mi?
Hı, dolar milyarder.
Ha, dolar milyarderi yok.
2043 kişiden hiçbirini tanımıyorsun değil mi?
Yok.
Her 10 milyarderden 9'u erkekmiş. Hı. Bayağı erkeksi bir dünyadan bahsediyoruz. Maço. Kadın erkek gelir adaletsizliği de halbuki eşit doğuyorlar değil mi? Kadınlarla erkekler normalde.
Evet. Sayılara baktığın zaman kadınlar daha fazla hatta.
Evet ama yani her bakımdan eşit, onların da onar parmağı var ellerinde. Erkeklerinde ama tuhaf bir şey işte. Yani BBC'nin Çin editörü de Carrie Gracie maaş adaletsizliği nedeniyle görevini bırakmıştı, hatırlayacaksınız. Yani Oxfam'ın önerileri arasında dünyanın en zengin %10'luk kesiminin toplam servetin en fakir %40'lık kesiminin gelirini aşmaması için özellikle hükümetlerin duruma vaziyet etmesi gerekir diyor. El koyması, yani aktif olarak çaba göstermesi daha doğrusu. Fakat bunun yapılacağı pek böyle bir şey yok. Hatta Ekonomik İlişkiler Enstitüsü diye bir şey var. Serbest piyasa ekonomisini, serbest piyasayı savunan bir kuruluş, Ekonomik İlişkiler Enstitüsü direktörü Mark Littlewood, Oxfam lüzumsuz şeylerle uğraşıyor demiş. Oxlum, yoksul kesimlerin sorunlarına çözüm bulmaktansa zenginleri bir takıntı haline getirdi demiş. Tamam, bütün kafayı bozdu demiş zenginlerle ondan. Daha yüksek vergiler ya da servetin yeniden dağıtımı yoksul kesimler için bir fayda sağlar mı sence?
Vergilerin daha farklı yerlere dağıtılması mı? Belki.
O sağlamaz diyor.
Sağlamaz mı?
Ekonomik ilişkiler enstitüsü. Zenginler aynı zamanda en çok vergi ödeyenler diyor.
Hey, aslanlar.
Gelirlerinin azaltılması kimseye bir fayda sağlamaz diye savunmasını da yapmış. Bunları BBC Türkçe'den okuduk. Günün en önemli haberi buydu. Aslında daha önemli çok ağır savaş ve barış haberleri de özellikle Türkiye'yi yakından, hepimizi yakından ilgilendiren bir şey var.
Yani Türkiye'deki durum da çok farklı değil. Çeşitli dizilerde oynayıp ardından kazandıkları milyonlarca dolarlık, belki de milyonlarca dolar olmasa bile milyonlarca liralık paralar üzerinden bedelli askerlik yaptıktan sonra ardından giydikleri dizideki kamuflajlarla beraber savaş çağrısı yapan ünlüleri de görebilmek mümkün bugünlerde.
Evet öyle ve bu ebediyen böyledir. Şimdi kara operasyonu başladı, ondan bahsedelim. Yani Türkiye bir Suriye ülkesine operasyona başladı. Harekat 3. gününe girmiş durumda.
Zeytin Dalı Harekatı ismi
adına vermişler. Zeytin Dalı Harekatı verildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu birlikleri beraber çalışıyorlarmış. Karşı tarafta düşman olarak PYD ve aynı zamanda IŞİD olarak gösterilmiş. Başbakanın açıklamasından bunu görebilmek mümkün.
Evet, şimdi bugün çok önemli bir gelişme bu.
Bir diğer taraftan Suriye'nin diğer kesimlerinde de savaşlar devam ediyor. Suriye'de Esad rejimine bağlı birlikler İdlib-Halep sınırındaki stratejik Ebu Zuhur askeri hava üssünü kontrol altına almışlardı dün itibariyle. O bölgelerde de çatışmalar devam ediyor. Sonra tekrar geri alınmış olabilir, onu bir kontrol etmek lazım. Dün değil evvelsi gün kontrol altına alınmıştı olduğu yazıyordu. Yani bir diğer taraftan da İdlib civarında savaşta devam ediyor. Bu genellikle barış görüşmeleri, daha doğrusu taraflar bir araya gelip masaya oturmadan her zaman büyük çatışmalar halinde görebileceğiniz manzaralar haline gelmeye başladı sanırım.
Evet, başka bir önemli bir savaş da devam ediyor Afganistan'da. Tarihin en uzun savaşı Amerika Birleşik Devletleri açısından. 2001'den beri devam ediyor ve artarak devam ediyor. Afganistan'ın başkenti Kabil'de de evvelki gece, cumartesi gecesi çok başkent Kabil'in en büyük iki lüks otelinden birinde, Intercontinental otelin restoranını hedef alan silahlı saldırganlar en az 19 kişi öldürmüşler, çoğu yabancı. Ve kaçanların da üzerine makine yaylım ateşi açmışlar. Çok vahşice bir durum var. Kurtarılanlar arasında 41 yabancı varmış, 7 de yaralı var. Cumartesi gecesi yerel saatle 21 sularında yaşanan olaydı bu. Bir grup silahlı şüpheli 6 katlı Intercontinental Otel'in restoranını basmış. Gece boyunca, yani restoranı da ellerinde tuttular. Yani saatler sürdü. 12 saat mi ne sürdü? Ve gece boyunca binanın kontrolünü saldırganlardan geri almak için muazzam bir operasyon yürütüldü. 160 kişi kurtarılmış binadan. 5 saldırganın 5'inin de öldürüldüğünü açıklamış İçişleri Bakanlığı sözcüsü. Hayatını kaybedenler arasında Ukrayna ve Venezuela vatandaşları da varmış. Böyle bir şey, yani güvenlik nedeniyle ismini vermeden konuşan bir görgü tanığı da silahlı saldırı sırasında restorandaymış. Oğluyla akşam yemeği yiyen görgü tanığı silahlı saldırganların aniden havaya ateş açmaya başladıklarını ve yabancı olduğunu düşünen bir kadını öldüren saldıranlar daha sonra da silahın namlusunu görgü tanığına doğrultmuş. "Ben Afganım" diye bağırınca saldırganlardan biri "biz Afganları öldürmüyoruz, yabancılar nerede?" diye bağırmış. Yani gelinen nokta bu aslında artık. Öyle bağırarak dışarı çıkmış. İçeride panik sürerken Afgan askerleri de binanın kontrolünü geri almak için kapsamlı operasyon yapmış. Otelin içinden de yardım gelmiş olabilir deniyor.
Bir diğer savaşın olduğu bölge Irak'tan ise Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in raporuyla alakalı bir haber geldi. Ben de Habersol'dan, onların da İhlas Haber Ajansı'ndan aldığı haberi aktarıyorum size. Irak'ta IŞİD'le süren 3 yıl boyunca süren savaş nedeniyle 1.3 milyon çocuğun evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıklamış UNICEF. Irak hükümetinin geçtiğimiz ay tüm topraklarını IŞİD'den geri alarak zafer ilan etmesinin ardında diye yazıyor haberin içerisinde. Yerinden edilmiş insanların ve bombardıman nedeniyle hasar görmüş bölgelerin eski haline getirilmesi için çalışmaların başlatıldığı söyleniyor. UNICEF Irak temsilcisi Peter Hopkins, Irak'ta savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan 2.6 milyon kişinin yarısının çocuk olduğunu söylemiş. 2.6 milyon kişinin yarısı çocukmuş. Hopkins, UNICEF Irak temsilcisi Peter Hopkins, savaşın meydana getirdiği kalıcı hasarlar nedeniyle bu insanların hayatlarını yeniden inşa etmenin zorlaştığını da söylemiş. Irak genelinde 4 milyon çocuğun yardıma muhtaç olduğunu düşündüklerini de aynı şekilde aktarmış Hopkins ve savaşın birkaç alanda son bulmasına karşın şiddet olayları diğer bölgelerde devam ediyor. Sadece bu hafta Bağdat'ta 3 bomba patladı ifadelerini kullanmış ve son olarak da şiddet sadece çocukları öldürmekle ve onlara zarar vermekle kalmıyor. Okulları, hastaneleri, evleri ve yolları tahrip ediyor. Toplulukları bir arada tutan hoşgörü kültürünü ve toplumsal dokuyu parçalıyor demiş. Bu sadece Irak'a özgü bir durum olmasa gerek.
Savaş zaten bütün tanımı gereği insanlık tarihi boyunca böyle tanımlanabilecek bir şey zaten. Yani mesela şimdi biraz önce Afganistan'dan bahsettik. Dehşet verici, kan donduran görüntülerden BBC Türkçe'den ve başka kaynaklardan gördük, Guardian'dan. Halbuki Afganistan'a barış, özgürlük ve demokrasi getirmek üzere yapılmış bir savaştı, başlatılmış bir savaştı. Öyle değil miydi?
Evet.
Amerika Birleşik Devletleri, bütün bu çador giyinen kadınların serbestleştirilmesi ve diğer bütün gericiliğin tırnak içinde sona erdirilmesi için girişilmiş bir savaştı. Bütün Taliban başta olmak üzere, El-Kaide vesaire hepsini temizleyeceklerdi. Ve yerine barış, huzur ve demokrasi getirecekti. Öyle olmadı. Hatta artıyor.
Evet.
Afganistan'da dünyanın en büyük uyuşturucu merkezi haline geldi. Yani korkunç acılar, ıstıraplar ve terör hadiseleri, şiddet devam ediyor. Aynı şekilde Yemen'de. Biraz önce Irak'a 2003'te yapılan şeye tarihin en büyük operasyonlarından biri yapıldı. Şok ve dehşet operasyonu Irak'a vuruldu ve ne getirilecekti?
Demokrasi.
Ve kardeşlik, eşitlik değil mi?
Evet.
Amerika Birleşik Devletleri bütün hür dünyanın özgürlüğünü, hürriyetini getirecekti. Ama hala senin biraz önce verdiğin dehşet verici rakamlar oluyor.
Evet. Yemen'den bahsedecek olursak da Uluslararası Kızılaç Komitesi Yemen'de 15.7 milyon kişiye temiz içme suyu ve kanalizasyon hizmetinin verilemediğini açıklamış. Bunun temel sebebi de şu anda Müslüman inananların her sene hacca gitmek için parasını verdikleri Suudi Arabistan yönetiminin o paralarla aldıkları bombalar. Ve aynı zamanda o parayla yarattıkları askeri donanması.
Yalnız bomba değil.
Ve ablukası.
Dronlar ve bütün o şeylerle.
Genel olarak.
Ölüm saçan silahlar.
Cenazeleri vurdular yahu. Yani cenaze için toplanan insanları öldürdüler.
Peki yani savaş şimdiye kadar tarihte görülmemiş acılara yol açtı, biliniyor ve düzelmiyor.
Düzelmiyor. 15.7 milyon kişi temiz içme suyu bulamıyormuş 2018 yılının başında Yemen'de. Belki de en eski medeniyet merkezlerinden birisi olarak gösterilen bölgede. Suudi Arabistan'dan
Suriye'de
daha eskidir öyle. Belki de.
Tabii. Evet. Suriye'de de bitmiş filan değil zaten. Ve devam ediyor. Şimdi peki böyle olduğuna göre neden mesela Türkiye'de giriştiği bu operasyonu neden ağız birliğiyle bir kurtarıcı olarak basın ve medya şey yapıyor?
Ben de anlamadım.
Yani mesela operasyonun başladığı günkü gazetelere şöyle bir kısaca bakacak olursak, yani amiral gemisi Hürriyet mesela Türkiye tek yürek diye jetlerin resimlerini koyarak her zaman olduğu gibi savaş ve duman, çıkan duman resimlerinin altında fotoğraflarının altta onlar var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı harekatı saat 17'de başladı. 72 jet Suriye hava sahasına girerek Afrin'de PYD, YPG ve PKK'ya ait 108 terör hedefini vurdu diyor. Diğer gazetelerde de öyle. Yani Habertürk'te teröre demir yumruk, sivile zeytin dalı diyor. Harekatın adını söylemiş. Ondan sonra Akşam gazetesi jetler bombalıyor. ÖSO ilerliyor. Afrin'e zeytin dalı harekatı diye başlamıştı. Korkusuz gazetesi günlerdir beklenen Afrin operasyonu dün fiilen başladı. Mehmetçik vuruyor, hainler inliyor demiş mesela.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre operasyonda GPS güdümlü 100 ton bomba kullanılmış. Evet, operasyon sırasında pilotlar arasında telsiz konuşması yapılmamış. Bunlar da aynı şekilde aktarılanlar arasında. Doğrudan bu operasyonda Genelkurmay Başkanı tarafından yönetilmiş.
Evet, sabah inlerinde vurduk diyordu. Zeytin Dalı operasyonunda hainlere bomba yağdı diye üst başlıktan. Yani bütünüyle bombardıman dumanları, uçaklar ve askeri bir takım başka imajlar kullanılıyor. İnlerinde vurduk manşeti sabahın, senin sözünü ettiğin. Jetlerimiz Afrin'deki 108 terör üssünü imha etti. Fırtına obüsleri teröristlere nefes aldırmadı. ÖSO'da karadan ilerlemeye başladı diyor. Afrin'den sonra sıra Membiç'te diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı veriyor. Şimdi zafer zamanı diye vermiş Yeni Şafak'ta. Türkiye çok sabretti. Çok uluslu terör yığınağı için çok uyardı. Afrin'e Zeytin Dalı operasyonu. Başkomutanın emriyle başladı. Vatan kod adı Zeytin Dalı diye vermiş. Rahat durmadılar. Sırada Münbiç var diye sürmanşetten veriyor. Türkiye gazetesi Afrin'e Zeytin Dalı harekatı başladı. Gazamız mübarek olsun diye vermiş. Takvim vurduk diyor. Kendi göbeğimizi kendimiz kestik diyor. Kod adı Zeytin Dalı ve roketlere işaret oklarla gösteriliyor böyle dumanları. Star teröriste darbe, halka Zeytin Dalı diye vermiş. Sözcü hainleri vurduk. Amerika Birleşik Devletleri'ne rağmen, Rusya'ya rağmen Afrin'i vururuz dedik. Hainleri vurduk. Mehmetçik Türk halkının bekası için yine Suriye semalarına çıktı. Türkiye'yi tehdit eden PKK'ya bomba yağdırdı diyor. Karar Zeytin Dalı emri Dumlupınar'dan diye vermiş. Hepsine elimize geçen bütün gazeteleri, geçen ve geçmeyen hepsini bu özel durumda elde ettik. Yeni Asya'da rahmetine muhtacız, yağdır Mevlam demiş. Bu başka.
Bu ne demek?
Türkiye'nin pek çok bölgesi kış ortasında yağmur ve kar rahmetinden mahrum kalırken eller Allah'a duaya açıldı diyor. Hmm. Bu farklı bir şey.
Önemli ama o da.
Afrin harekatı dış basında Türkiye itiliyor diye vermiş küçük olarak. 3 ilçede afet riskini vermiş. Erdoğan açıkladı, Afrin harekatı fiilen başladı diyor. Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin kepek indirdiğini Yeni Asya böyle ilginç bir şeyle vermiş. Bundan sonra biraz daha dikkatle bakmamız gerekebilir Yeni Asya gazetesine de, böyle değişik bir şey. Cumhuriyet Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'i vurdu diye vermişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin sınırda yarattığı gerilim Türkiye'yi Suriye'de yine savaşın içine çekti diyor. Yani geçen cumaydı galiba değil mi, şeyi söylemiştik, Sierra Leone Afrika'nın büyük ülkelerinden biri. Yani çok büyük değil ama önemli ülkelerinden biri, eski İngiliz sömürgesi. Muazzam bir iç savaşın bitmesinin yıl dönümüydü. Onu okumuştuk ve geçmiş günleri verirken. Bu sefer de verirken birden şey dikkatimizi çekmişti. 11 yıl süren savaş sona erdi ve 50 bin kişi öldü. Kim kazandı? Niye öldüler o 50 bin kişi? Onun cevabını bulamamıştık. Yani savaş böyle bir sonuç getirmiyor aslında. Ama böyle. Şimdi çok önemli gelişmeler bunlar aslında.
Ve biraz önceki saydığınız gazetelerin sahiplerinin ya da hangi şirkete ait olduklarının bir listesi olsa önümüzde net bir şekilde. Ve bu şirketlerin de hangi alanlara yatırım yaptıkları, savunmada dahil olmak üzere nerelere yatırım yaptıkları net bir şekilde bilinse, belki bu başlıkların altında yatan sebepleri de biraz daha net bir şekilde görebiliriz diye düşünüyorum. Çok evet, da uzak şeyler değildir muhtemelen. Çünkü en karlı sektörlerden bir tanesi olsa gerek Türkiye'de şu anda savunma harcamalarına yapılan yatırımlar.
Bütün dünyada da, Türkiye'de de evet, aynen, hiç değişmiyor. Ve zaten gelir dağılımı adaletsizliği de giderek büyüyor. Onu da söylemiştik. Silah üzerinden var, evet. İlaç, silah. Medya da karlı bir sektör aslında. Kimine? Şeyi söyleyeceğim. Kimine göre, evet. Şimdi ara vereceğiz. Zeytin Dalı harekatında... Üçüncü gün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Afrin gündemiyle toplanıyor. Bu son derece önemli bir şey çünkü bugün Fransa'nın talebi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde görüşülecek. Birleşmiş Milletler bilindiği gibi dünyanın tek, bütün uluslarını bir arada, ülkelerinin bir arada temsil edildiği, hepsinin üye olduğu ve kararlarının da Güvenlik Konseyi'nin mesela kararlarının da bağlayıcı olduğu, veto hakkı hariç tutulmak üzere, İkinci Dünya Savaşı önlemek üzere kurulmuş bir örgüt ve böylesine çatışma durumlarında toplanıyor. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Guta, İdlib, Afrin, Fransa, Suriye'deki gelişmeler konusunda Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırıyor. Türk meslektaşımda da görüştüm demiş. Türkiye saatiyle 18'de başlaması planlanıyor bugün. Bu önemli bir şey. Gündem Zeytin Dalı diye adlandırılan harekat.
Bu normal ve rutin bir şey ya da yapılması gereken bir şey mi? Tam olarak ondan da bahsedebilir miyim? Ara verdikten sonra.
Aradan sonra muhakkak konuşalım. Bu dünyanın, yani uluslararası ilişkiler aleminin en önemli konularından bir tanesi.
Yoksa Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarına baktığınız zaman Türkiye aleyhine çeşitli işler yapıyormuş gibi görünüyor sanki Fransa bu çağrısıyla beraber.
Evet, Dışişleri Bakanı diyor ki Türkiye'nin Afrin operasyonuna karşı çıkan herkes teröristlere destek vermektedir diyor. Ama burada problem var. Yani Çavuşoğlu Fransa ya da başka bir ülkenin konuyu Birleşmiş Milletler'e götürmesinin kendilerini terörün yanında olan ülke konumuna düşüreceğini söylüyor. Mevlüt Çavuşoğlu uzunca bir süredir Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı'nı yapıyor. Elbette Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşların işlevlerini, fonksiyonlarını en iyi bilecek durumda olan kişilerden biri. Ama burada bir sorun var. Çünkü Birleşmiş Milletler antlaşması, charter'da deniyor. İkinci maddesinin dördüncü fıkrası şöyle diyor. Onu hemen söyleyelim, araya geçelim. Tüm üyeler uluslararası ilişkilerinde gerek herhangi bir başka devletin toprak bütünlüğüne ya da siyasal bağımsızlığına karşı, gerek Birleşmiş Milletler'in amaçları, yani birinci madde ile bağdaşmayacak herhangi bir biçimde kuvvet kullanma tehdidine, kuvvet kullanma değil sadece, tehdidine ya da kuvvet kullanılmasına başvurmaktan kaçınırlar. Bu mutlak bir zorunluluktur.
Evet.
Birleşmiş Milletler. Tek bir istisna tanınmıştır Birleşmiş Milletler Antlaşması'na. O da 51. madde. 6. bölümün son maddesi. Bu antlaşmanın hiçbir hükmü Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek bu üyenin doğal olan bireysel ya da ortak meşru savunma hakkına halel getirmez. Hı hı. Yani ona engel olmaz, zarar veremez. Bu meşru savunma hakkı diye bilinen tek istisnadır. Kuvvet kullanmayı meşru gösterebilecek olan. Ve çok önemli bir şartı vardır. İşte 51. maddenin ikinci cümlesi böyle gösteriyor. Üyelerin bu meşru savunma hakkını kullanırken aldıkları önlemler hemen Güvenlik Konseyi'ne bildirilir derhal. Ve konseyin İş bu antlaşma gereğince uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması için gerekli göreceği biçimde her an hareket etme yetki ve görevini hiçbir biçimde etkilemez. Yani Birleşmiş Milletler duruma vaziyet etmek durumundadır ve üyelerin buna itirazı olamaz diyor. Yani şey, istisnayı kullanıyorsun, gayri şey var, meşru müdafaa durumun var, saldırıya uğradım diyorsun. Sokuyorsun askerini ve silahını ama hemen bildiriyorsun ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi derhal toplanıyor ve gerekli tedbirleri alıyor ve buna hiçbir şekilde engel olunamaz diyor üyeler. Şimdi böyle
yapısında bu var yani.
Yapısı bunun üzerine kurulmuş. Yani Birleşmiş Milletler Antlaşması kurulurken diyor ki bir insan yaşamı içinde iki kez insanlığa tarif olunmaz acılar getiren savaş felaketine karşı kurduk diyor.
Mevlüt Çavuşoğlu bu durumu bilmiyor mu?
İşte biliyor olması gerekir.
Hayır, danışmanları var, danışmanları bilmiyor mu aynı zamanda?
Onların da bilmesi gerekir.
O zaman ne bu açıklama?
Bilmiyorum. Temel insan haklarına, insan kişiliğinin onur ve değerine, erkeklerle kadınların ve büyük uluslarla küçük ulusların hak eşitliğine olan inancımızı yeniden ilan etmek üzere kurulduk. Bu ilkeler üzerine kurulduk diyor. Adaletin korunması, antlaşmadan doğan yükümlülüklere saygı gösterilmesi için gerekli koşulları yaratmaya ve daha geniş bir özgürlük içinde daha iyi yaşama koşulları sağlamak için kurulmuştur Birleşmiş Milletler.
Evet.
Birinci madde bu. Bir girişim zaten. Birinci madde öncesi. Preambül denilen giriş. Biz Birleşmiş Milletler halkları diyor. Yani sonuç olarak bunu tekrar konuşmamız gerekiyor. Ve hiçbir medyada buna rastlanmıyor. Bugün bunun için söylüyorum. Yani Mesut Çavuşoğlu'nun şeylerini, Mevlüt Çavuşoğlu'nun sözlerini anlamak kolay değil. Karşı çıkan herkes teröristlere destek vermektedir diyor. Ama bu söyledikleri Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın girişi, ikinci maddesinin dördüncü fıkrası ve 51. maddesinin öngördüklerine aykırı görünüyor bu söyledikleri. Yani bunu incelemeye devam edeceğiz.
Açık Gazete.
Tek söylediğimiz barışa bir şans verilmesi diyor John Lennon'ın Give Peace a Chance ile devam etti programımız. Yani herkes bağcılık, şarkıcılık, dragcılık, medcilik, ragcılık, tagcılık, şunculuk, buculuktan bahsediyor. Bizimse söylediğimiz tek şey barışa tek bir şans verin demekten ibaret. Herkes bakanlardan, karanlıklardan, hepsi kafile olarak şey yapmış o. Tüfekten, toptan filan bahsediyorum. Rahipten, şundan, bundan, Rabbilerden, Ve bizim tek söylediğimiz bundan ibaret diyor. Herkes devrimden, evrimden, kırbaçlamaktan, düzenlemeden, entegrasyondan, meditasyondan, Birleşmiş Milletler'den bahsediyor. Tebrikler. Ve herkes bundan bahsediyor. Bir de barışa şans verin diyoruz diye önemli şarkılarından bir tanesi, efsanevi. Kendisinin de bir silahla evinin önünde öldürüldüğünden de bahsetmemiz iyi olabilir canlarının bu durumda. Evet, Zeytin Dalı Harekatı'nda 3. gün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Afrin gündemiyle toplanıyor. Fransa Dışişleri Bakanı'nın çağrısı üzerine. Fakat Türk Silahlı Kuvvetleri de roketlerin ateşlendiği hedefler imha edildi diyor. Zeytin Dalı diye adlandırılan, ironik de bir isim verilmiş. Yani barış simgesidir aslında. İlk defa böylesine bir savaş operasyonunda barış simgesinin kullanılması gibi tersine bir durum da var.
Afrin'de zeytinleriyle ünlüdür bu arada.
Evet. Ve yani Suriye'nin önemli bir zeytinyağı ve zeytin ihracatçısı olarak tarihe geçmesinde önemli yani rollerinden bir tanesi.
Bir zamanlar.
Bir zamanlar, evet. Tabii. Şimdi savaş vaziyeti var. Yani çok çeşitli yorumlar da devam ediyor. Bugün tarihte bugünü de verme fırsatımız olmadı. En önemlisi de şey, 1992'de bugün Zaire'de ulusal radyo istasyonu ele geçirilmiş isyancılar tarafından Kinshasa'da ve hükümetin isyan etmesini istemiş. Zaire'de böyle bir şeyin yıl dönümü de bahsediyor. Bir de 1927'de bugün dünyadaki tek futbol maçının, ilk futbol maçının yayınlandığı radyo, canlı radyo yayınının yıl dönümüymüş. Çok olmuş değil mi?
Futbol maçının
91 yıl önce, evet. Arsenal ile Sheffield United arasında Highbury Stadında olmuş maç. Yani böyle işte. Ve 1947'de de KTLA radyosu, ilk televizyon pardon, televizyon istasyonu Mississippi Nehri üzerinde başlamış. Nehir üzerinde bir televizyon yayını başlamış. Şimdi bu şeyden biraz daha bahsedelim. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin toplantısı önemli. Acil toplantı yapıyor. Ve Birleşmiş Güvenlik Konseyi'nde Suriye'deki harekatın insani durum üzerinde yaratacağı risklerin değerlendirileceğini söylemiş Dışişleri Bakanı. Her ne kadar Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bunun teröristlerin safında yer almak olduğunu söylemiş ise de bunun geçerli olması mümkün değil. Yani Türkiye bütün dünyadaki diğer bütün ülkeler gibi 197 mi üyesi var bilmiyorum. Tam o civar, yani 195'in altında değil. Zaten dünyada da o kadar ülke var. Hepsi üye ve üyeler için bağlayıcı bir yükümlülük var. Yani şarta bağlı değil. Ve çok ciddi riskler yaratılacak diye söylüyor Le Drian, Dışişleri Bakanı. Resmi Twitter üzerinden yaptığı bir hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda da tarafların çatışmaya bir son vermeleri ve bölgeye insani yardım ulaşımı sağlamaları gerektiğini söylemiş. Hangi taraflar çatışıyor bilmiyorum. Yani Afrin'in harekatı 3. gününe girdi. Bu Birleşmiş Milletleri bilgilendirmiş ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamasında şey dikkat çekici bir nokta vardı. Benim biraz önce söylemeye çalıştığım şey, meşru müdafaa hakkını kullanıyor Türkiye demişti. Bir saldırı olup olmadığını bilmiyoruz. O konuda bir veri ulaşmadı bize ama Türk Silahlı Kuvvetleri öyle açıklamıştı. Ve 51. maddeye dayandırdığını söylemişti işte şey. Türk Silahlı Kuvvetleri. 51. maddeyi de biraz önce okudum, okumaya çalıştım. Bir kez daha söyleyelim. 51. madde meşru müdafaa hakkı veriyor. Yani Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde yapılabiliyor. Böyle bir silahlı saldırı yoktu bildiğim kadarıyla. Var mıydı?
Yakın bir zamanda haberlerde ben de görmedim. Evet.
Evet. Bu operasyon halbuki onun için diyor. Ve devamı da var. Bu meşru savunma bu üyenin doğal hakkıdır diyor. Saldırıya uğrayan birinin bireysel ya da başka ülkelerle de kolektif ya yani ortak yapabilir diyor. Ama bu ancak Güvenlik Konseyi tedbirli gerekli önlemleri alıncaya kadar diyor yapabilir bunu diyor.
Evet.
Bir üye ülke meşru savunma hakkını kullanma. Yani bu meşru savunma hakkını üyeler kullanırken yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de açıkladığı işte 51'e göre yapıyoruz diyor meşru savunma hakkımız var diyor. O zaman bu önlemler hemen Güvenlik Konseyi'ne bildirilir ve bizzat o üye tarafından bildirilmesi gerekiyor aslında. Ama Türkiye'nin bildirdiğine dair bir şeye rastlamadım ben. Belki Fransa üzerinden. Ve konseyin bu antlaşma gereğince yani Birleşmiş Milletler Antlaşması sözleşmesi de diyebilirsin. Treaty deniyor buna uluslararası hukukta. Türkiye taraf ve meclisinden de geçtiği için bağlayıcı bütün maddeleriyle üstelik de anayasaya göre 90. maddeye göre bütün uluslararası antlaşmalar şeye öncelik çelişme durumunda da öncelik taşır. Bu antlaşma gereğince uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden tesisi için yeniden kurulması ki bu durum öyle gerekli göreceği biçimde her an hareket etme yetki ve görevini hiçbir şekilde etkilemez diyor. Yani Birleşmiş Milletler'in hiçbir şekilde engellenemez diyor müdahalesi.
Bir de şöyle bir durum var yani uzun zamandır takip ediyoruz biz Suriye'deki iç savaşın neler oldu neler bitti diye. 2011'den bu yana neredeyse takip ediyoruz. Ve şöyle bir durum söz konusu oluyor. Ne zaman bir taraflar bir araya gelip masaya otursa Cenevre'de olsun, Astana'da olsun. Şimdi 30 Ocak'ta Rusya'nın Soçi kentinde yapılması Soçi, evet. Beklenen bir şey var, toplantı var. Suriye Ulusal Diyalog Kongresi. Bu toplantıların hemen öncesinde 10 günlük periyotlarla, bir haftalık periyotlarla taraflar birbirlerine giriyorlar ve olabildiğince toprak almaya çalışıyorlar. Ve masada da buna göre kendilerine göre şekillendirebilecek bir tabloyu ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Gene aynı şekilde bunu bu kapsamda da düşünebilecek bir şeye de girebilirsiniz aslında.
Evet yani o tabii... Evet siyasi karmaşık bir durum alışkanlık evet. Ama öbür tarafta yani Çavuşoğlu'nun söyledikleri gerçekten yoruma çok muhtaç bir şey yani Afrin operasyonuna karşı çıkan herkes teröristlere destek vermektedir bunun bir hukuki ve siyasi anlamı da yok aslında olamaz yani Birleşmiş Milletler Antlaşması yürürlükte kaldığı sürece İkinci maddesi ve 51. maddesi ve giriş de onun metnin bir parçasıdır tabi ana ilkeleri belirten böyle bir şey olamaz. Yani
YPG'den de yapılan bir açıklama var. Afrin'deki sözcüsü Rojat Roş, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Afrin'i ve çevresindeki köyleri bombaladığını söylemiş Reuters haber ajansına. Bir günde bunu haberleştirmiş. Roj bombardımanda yaralananlar olduğunu ama tam sayının bilinmediğini söylemiş. Açıklamada taraflar arasında doğrudan çatışma yaşanmadığı bilgisine de yer verilmiş. Afrin'i yöneten Sivil Konsey'in üst düzey yetkililerinden Hevi Mustafa da Bir Gün Gazetesi'nin haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sivil bölgeleri vurduğuna dair bir şeyler söylemiş. Bir takım açıklamalarda bulunmuş. Mustafa bazı yaralıları hastaneye kaldırıldığını çok sayıda kişinin evlerinden ve sığınaklarından çıkamadığını da aynı şekilde eklemiş.
Evet yani şey var başka bilgiler de var. Mesela Beşsuru'da Türkiye'nin Afrin'e yönelik zeytin dalı harekatı diye BBC Türkçe'nin bir derlemesi var. Ne zaman nerede neden başladı ne kadar ve nasıl sürecek gibi. Can alıcı soruları da şey yapıyor harekatla ilgili kim ne dedi şeyi de ve dünyadan da harekata nasıl tepkiler geldiğini anlatan bir şey de şeyi de söylüyorlar yani vurulan 32 uçakla ikinci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri harekatın ikinci gününde 32 uçakla 45 hedefin vurulduğunu da açıkladı ilk gün 7 bölgede 108 hedef vurulmuştu. 72 savaş uçağının katıldığı ki bu tarihte de görülmüş en yoğun şeylerden bir tanesi olsa gerek.
Hava harekatlarında.
Hava harekatları yani Türkiye için herhalde birincisi de olabilir. Çünkü 72 savaş uçağının kalkıp bombalaması çok büyük bir şey. Aynı zamanda eş zamanlı olarak da Özgür Suriye Ordusu denen muhtelif şeylerden, çeşitli gruplardan oluşan bir topluluğunda doğudan girip Afrin'e doğru ilerlemeye başladığı haberi vardı. Ayrıca çok sayıda obüs ve top atışının gerçekleştirdiği, şimdi tamamen savaş şeyine girdik, detaylarına. Böyleydi. İkinci gün Kilis'te bulunan Gülbaba'dan kara birliklerinin Suriye'ye geçtiği, yani yabancı başka bir komşu ülkeye giriş var kara harekatı olarak, askerler, savaş bu. Yapılan açıklamada Afrin içinde ilerlemeye başladığı da belirtiliyor. 5 kilometre girildi deniyor kara birlikleri ve Şinkal diye bir köyün ele geçirildiği açıklanıyor. Toplam hedef sayısı 153 olarak bildiriliyor. Ayrıca 32 uçakla 45 hedefin daha vurulduğu da belirtiyor ikinci günde. Ve tekrar tekrar altını çizmekte yarar var. Uluslararası hukuktan doğuyor bu hakkımız diyor.
Evet.
Meşru müdafaa hakkımız diyor. Yani saldırıya uğradık, onun için kullanıyoruz diyor. Bunun doğal sonucunun da ne olduğunu hiç kimse tartışmıyor ama. Yani asıl söylenmesi gereken nokta bu. Yani bunu Türk Silahlı Kuvvetleri 32 uçakla 45 hedefin vurulduğunun yanı sıra meşru müdafaa hakkımız var uluslararası hukuktan, bunun için kullanıyoruz diyor. O zaman Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin muhakkak toplanması gerekiyor ve bütün yetki devrinin de oraya nakl olması gerekiyor. Birleşmiş Milletler şey olur diyor.
Bir diğer taraftan da savaş uçakları yanında insansız hava araçları da savaşta yer alıyormuş. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekatta kullandığı envanterinde ise milli insansız hava araçları önemli yer kaplıyor şeklinde bir habere imza atmış Sabah gazetesi. Afrin harekatında ilk kez geliştirilmiş teknolojilerle özür dilerim, milli insansız hava araçları da görev başında denilmiş. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Twitter hesabından yeni geliştirilen insansız hava araçlarının fotoğraflarını paylaşmış. Aynı zamanda yanında da Bilal Erdoğan vardı galiba. Bayraktar attığı tweette paylaşılan fotoğrafla birlikte ilk kez Zeytin Dalı harekatında kullanılan yeni geliştirdiğimiz teknolojilerle milli insansız hava araçlarımız Afrin'de görev başında, teknik ekibimizle birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerimize destek olma maksadıyla sahadayız ifadelerini kullanmış.
Şimdi şey var, yani YPG sözcüsü Birusk Haseke'nin de ilk günün sonunda, sen biraz önce ölen kalan yaralananlardan bahsederken onu bulmaya çalışıyordum. İlk günün sonunda 6'sı sivil, 9 kişinin öldüğü haberi vardı.
Kim söylüyor efendim bunu?
YPG sözcüsü Birusk Haseke 13 sivilinde yaralandığını söylüyor. Haseke'ye göre ölenlerden ikisi de kadın savunma birliklerindenmiş. YP diye. YPJ pardon. Evet. Ondan sonra bu da
taraflardan birinin açıklaması.
Evet. BBC Türkçe'den aldığımız bir şey. Başbakan Binali Yıldırım da ikinci günün sabahında medya temsilcileriyle bir araya gelip operasyonla ilgili ayrıntılar açıklıyor. Bir sürü şey var. 400-450 bin dolayında nüfusun yaşadığı Afrin'de 8-10 bin teröristin bulunduğunun tahmin edildiğini söylüyor. Sayının 1 milyonun üzerinde olduğuna dair de şeyler vardı. Oraya gelenler dolayısıyla. Ve başbakan ayrıca harekatın 4 safha halinde yapılacağını ve sınırdan 30 kilometre derinlikte bir güvenli alan oluşturulacağını ve inşallah çok kısa bir süre içinde tamamlanacağını söylüyor.
Bir diğer taraftan da Afrin'den Reyhanlı ilçesine yönelik roketli saldırıda bir sivil 16 kişi, özür dilerim, 40, biri sivil, bir sivil ölmüş ve 46 kişi de yaralanmış. Bu sivillerden ölen, hayatını kaybeden sivilin Suriyeli olduğu, yaralanan 46 sivilden 16'sında aynı şekilde Suriyeli olduğu Anadolu Ajansı'nın haberinde belirtilmiş en üst başlıkta, özetle. Böyle evet, bir saldırıda var. Peş peşe 4 roket atıldı.
4 roket, evet. Bir ölü, 32 yaralı. Sonradan o yaralı sayısı arttı mı?
46 yazıyor 46 şu anda.
46 yazıyor. İlk gelen haber 32 idi.
Metis'in bir açıklaması var. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Metis, Türkiye hava saldırısı yapmadan önce bizi uyardı demiş Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı. Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var. Bu konuda Türkiye açık sözlüydü ve hava saldırısı konusunda bizi uyardılar demiş. Lavrov'un bir açıklaması vardı. Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı politikalarla beraber, tek taraflı eylemleriyle beraber Türkiye'yi çıldırttı demiş. Ve ardından da böyle bir operasyona imza atıldı diye bir açıklama yapmış. Bir diğer taraftan da İran'ın açıklaması var. İran'da bu operasyonun bir derhal sonlandırılmasına dair bir açıklama yapmış İran Dışişleri Bakanlığı.
Evet. İran'ın, Rusya'nın da bir de şeyi de bu açıklamalara ilaveten bir de Beşar Esad'ın açıklaması var.
Beşar Esad rejiminin tarafından yapılan bir açıklama var. Uluslararası topluma seslenmiş, operasyonu durdurun demiş. Ama aynı zamanda kendisine uluslararası toplumdan gelen herhangi bir çağrıya cevap vermezken bu şekilde bir şey yapması da ayrı bir çelişki tabii,
evet,
ki de.
Tabii.
Operasyonu durdurun diyor. Bir diğer taraftan da bombalı saldırılar da devam ediyor İdlib'de. Hava saldırıları. Aynı zamanda çatışmalar da, karadaki çatışmalar da devam ediyor.
Evet, çok Türkiye içinden de şeylere de verecek olursak, bir bakacak olursak, Cumhuriyet Halk Partisi'nden tam destek geldi. Ülkemizin milli güvenliği ve çıkarları her şeyin üstündedir dedi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan.
MHP'den bir açıklama geldi.
Kılıçdaroğlu da Allah askerimize yardımcı olsun deyince alkışlar, ama aynı zamanda da protesto da gelmiş Almanya'da yaptığı konuşmada. Afrin'de kahraman askerimiz var diyor. Bir milletvekili de Deutsche Welle'nin haberine göre salonu protesto amacıyla terk edenler olmuş. Aralarında Almanya'dan Sol Parti milletvekili Gökay Akbulut da varmış. Savaşa hayır sloganları atıldı da belirtilmiş.
MHP lideri de ya Afrin yıkılsın ya teröristler yakılsın. Bilinsin ki Kerkük'e 5000 bozkurtla gidecek kadar gemileri yakan ülkücü hareket, ihtiyaç olursa binlerce gönüllüsüyle Afrin'in boğazına çökecektir şeklinde bir açıklama yapmış. Nükleer bombaların yasaklanmasının ne kadar önemli olduğunu bu gibi açıklamalarında da görebilmek mümkün galiba.
Evet, yani ya Afrin yıkılsın ya da teröristler yakılsın mı?
Evet.
HDP'den de bir açıklama var. Afrin harekatına izin verenler Türkiye eliyle başka hesaplar içinde demişler. Ayhan Bilgen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı harekatın Suriye'de sorunları büyüteceğini iddia etmiş. Bu operasyonuna izin verenler Türkiye eliyle başka hesapların, başka arayışların içindeler. Rusya'ya ne taahhüt edildi bilmek istiyoruz. Türkiye'den hangi tavizleri kopardı bilmek hepimizin hakkı demiş operasyona onay verenler.
Şeyler de tam arkasında, iş dünyasından da tam destek gelmiş operasyona. İstiyorsanız o kısımdan da bahsedelim ikinci yarım saatin sonunda. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Öztürk Oran, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör örgütü PYD, PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonu için diye yazıyor Sabah Gazetesi'nin internet sitesinde. Türk iş alemi olarak devletimizin aldığı bu kararın sonuna kadar arkasındayız. Kahraman ordumuza güveniyoruz demiş.
Evet, onun hemen aynı paralelde de TÜSİAD, yani Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, adı değişmiş, kısaltması aynı kalmış. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları, iyi bir şey, evet. İş adamları değil. Afrin'e yönelik başlatılan bu harekata destek vermiş. Terör odaklarına karşı bunu söyleyen Erol Bilecik, TÜSİAD Başkanı. Terör odaklarına karşı haklı mücadelede yüreğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimizle birlikte, dileğimiz kahraman askerlerimizin zaferi ve yurda sağ salim dönüşleridir. Zeytin Dalı Harekatı sayesinde sınırlarımızda barışın ve huzurun kalıcı olarak tesisini temenni ediyoruz demiş.
MÜSİAD'dan da bir açıklama yapılmış. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Abdurrahman Kağan, harekata iş dünyası olarak destek verdiklerini belirterek bu operasyon en başından sonuna kadar meşrudur demiş. Bu iş adamları diye geçiyor. Ama her 10 dolar milyarderinden sadece birinin kadın olduğu gibi bir gerçek de var,
evet,
karşımızda.
Amerika Birleşik Devletleri operasyonun süresi ve sınırlı olmalı diye dış şeylere de kısaca değineyim. Bakanlık sözcüsü Heather Nauert, Türkiye'den askeri operasyonun kapsamını ve süresini sınırlı tutmasını istediği söyleniyor. Böyle bir açıklama var. NATO'dan da ülkelerin kendini savunma hakkı var demiş. Zeytin Dalı harekatına ilişkin bir yetkili, adı verilmeyen bir yetkili. Esad'ı söyledik, Afrin harekatı Suriye'ye düşmanca tutumun bir parçası diye belirtmiştik. İran'ı da söyledik, evet.
Ve sokaklardaki protesto gösterileriyle de alakalı son olarak haberleri verelim. İstiyorsanız ondan sonra da bir ara verelim. Ali Bilge ile daha detaylı olarak konuşacağız galiba bu durumu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da partili cumhurbaşkanı ya da Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'e yönelik operasyona tepki gösterenleri meydanlara çıkarsanız güvenlik güçlerimiz boynunuzdadır şeklinde bir üslup kullanarak tehdit etti diye yazıyor Evrensel Gazetesi'nin internet sitesinde. Ve ardından da Kadıköy'de bir protesto gösterisi yaşanmış. O 12 kişi de gözaltına alınmış. Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto için Kadıköy'de toplanmak isteyen 12 kişi.
Toplantıda yapılamamış değil mi?
Evet.
Evet, dünya basında geniş yer ayırmış. Çok riskli bir operasyon diyorlar. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri gerilimi artabilir deniyor. Die Welt, Die Zeit, CNN International, Türk jetleri vuruyor, askeri harekat başladı başlığıyla duyurmuş. Deutsche Welle'de Erdoğan'ın demeçlerine yer vermiş. Yabancı güçleri karşı karşıya getirebilir diyorlar. Ayrıntılı bir haberden bir derleme var. Çok ayrıntılı değil ama bir bakmışlar. Dünyaca tanınmış isimlerden de imza kampanyalarının olduğundan da bahsediliyor. Evet, Kadıköy'de polis evet. engellemesi oldu. Peki, analizlere filan da yer vereceğiz. Birazdan bir ara verelim şimdi.
Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
Günaydın Ali Bey.
Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Herkese iyi haftalar.
Günaydın Ali Bey, merhaba.
Merhabalar.
Bugün Selahattin yok.
Evet.
Hafif değişik bir kadromuzla devam ediyoruz. Can burada ama
Feryal'le birlikteyiz.
Feryal'le birlikteyiz, Feryal evet. Kabil'le.
Herkese merhaba.
Evet, yani bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'de Afrin gündemiyle acilen toplantıya çağrıldı ki gereken de buydu. Biraz önce sizinle şeye girmeden önce etraflıca onu ele almaya çalıştık. Yani Birleşmiş Milletler'in antlaşmasının en temel hükümlerinden bir tanesi, ikinci maddesinin dördüncü fıkrası. Net olarak bütün üyelerin uluslararası ilişkilerinde gerek herhangi bir başka devletin toprak bütünlüğüne ya da siyasal bağımsızlığına karşı, gerek Birleşmiş Milletler'in amaçlarıyla bağdaşmayacak herhangi bir biçimde kuvvet kullanma tehdidine ya da kuvvet kullanılmasına başvurmaktan kaçınırlar dedikten sonra, tek istisnası bunun kendisinin saldırıya uğraması halinde bir üye devletin meşru savunma hakkı olduğudur. 51. maddede o. Ama bu meşru savunma hakkını kullanırken aldıkları önlemler, ki Türk Silahlı Kuvvetleri de net olarak bu 51'e dayanarak yaptığını, meşru müdafaa hakkını kullandığını söylemişti bu Zeytin Dalı operasyonunu, hemen Güvenlik Konseyi'ne bildirilir ve konseyin bu antlaşma gereğince uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması için gerekli her an hareket etme yetki ve görevini hiçbir şekilde etkilemez diyen maddesi var. İşte onun için de zaten Fransa'nın başvurusu üzerine şimdi acil toplantı yapılıyor. Gerçi Mevlüt Çavuşoğlu bunun buna karşı çıkmak terörle yandaş olmaktır şeklinde bir açıklaması var. Ama bu Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın gereklerini, isterlerini kapsamıyor. O yüzden doğru değil bence zaten şeyin, Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları.
Şimdi bir geçen haftadan bu haftaya bir hususu belirterek konuya girelim. İşte dünyanın tümünde özgür ülkelerdeki özgürlüklerin durumunu inceleyen bir kuruluş var, Freedom House.
Evet.
Geçen hafta bir rapor yayınladı. Bu raporda artık Türkiye kısmen özgür ülkeler kategorisinden özgür olmayan ülkeler kategorisine geçti. İçinde yaşadığımız ülke, vatandaşı olduğumuz ülke özgür olmayan bir ülke. Biz özgür olmayan bir ülke. ülkede yayıncılık ve gazetecilik yapmaya çalışıyoruz. Bunun altını bir çizelim ve dikkat çekelim. Hem özgür olmayan bir ülkede yaşıyoruz, hem anayasa tatil olmuş vaziyette, hem olağanüstü halle ve kanunlu kararnamelerle yönetiliyoruz. Buna bir de 2 gün önce savaş eklendi. Bunları vurgulayarak başlamakta fayda var. Savaşa girmeden önce, konusuna girmeden önce Anayasa Mahkemesi için de bir şey söylemek istiyorum ve size de sormak istiyorum. Anayasa Mahkemesi kararını en alt mahkeme dinlemedi ve şu ana kadar Şahin Alpay ve Mehmet Altın için alınan karar uygulamaya geçmedi. Buna ilişkin çok değerlendirmeler oldu. Ama Anayasa Mahkemesi kendi kararını dinlemeyen mahkeme ve durum hakkında bir açıklama yaptı mı? Ben kaçırdım mı bilmiyorum.
Ben rastlamadım, bilmiyorum Canan'a göre. Evet, yok, hayır. Galiba öyle bir açıklama ama yani, Anayasa Mahkemesi'nin kararı yayınlandı yani. Resmi gazetede
yayınlandı. O gerekçe de ortadan kalktı.
Evet, hak ihlali olduğunu belirten ve tahliye edilmelerini isteyen, hatta Mehmet Altan'a da 20 bin Türk lirası bir tazminat ödenmesini içeriyor.
Evet. Yani ama Anayasa Mahkemesi zaten yaklaşık 15 Temmuz'dan bu yana tatil etmişti kendini. Ama bir karar aldı. O karar da doğru bir karar olarak değerlendirildi. Ama bu kararın dinlenmediği bir ülke değil bir. Ve en alt mahkeme bu kararı dinlemiyor. Ama Anayasa Mahkemesi de benim kararımı niye dinlemiyorsun? Ben en üst mahkemeyim diye bir açıklamasına da rastlamadık. Bunun bir altını çizmek istiyorum. Şimdi gelelim şeye, Afrin meselesine. Biz nereden geldik buralara? 2013-12'lerde işte Arap Baharı eserken bu bölgede Suriye'de iç savaş çıktığında Suriye muhalifleriyle ilk en yoğun ilişkileri geliştiren ülke Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Suriye muhaliflerini kucaklayan, İstanbul'da, Ankara'da sayısız toplantılarla desteğini esirgemeyen ülke ve aynı zamanda bu Suriye muhalifleri içerisinde bayağı önemli bir yer tutan Suriye Kürtleri temsilcileriyle de Türkiye masaya oturdu. Defalarca onlara da destek verdi. İşte Salih Müslim başkanlarıydı. Türkiye üzerinden Avrupa'ya, Amerika'ya gitti. Türkiye'de benim bildiğim 2-3 kez geldi, yetkililerle görüştü. Oradan buraya geldik ama aslında bu bölgede işte 150 yıldır devam eden bu sorun, Kürt sorunu, ki 4 bu bölgede yaşayan Kürtler Osmanlı coğrafyasının dışına çıktıkları 1. Dünya Savaşı'ndan bu yana 4 tane ülkede sınır içerisinde yaşıyorlardı. İran, Irak, Suriye ve Türkiye. En yoğun nüfus da Türkiye üzerinde. Bu Arap Baharı sonrası gelişmeler artı 1. Körfez Savaşı öncesinde İran-Irak Savaşı'nda bizim güneyimiz Irak'ın kuzeyindeki bölgede varlıklarını daha otonom bir şekilde sürdürmeye başladılar malum. Aynı şey Suriye Savaşı sonrasında da gerçekleşti. Bu 4 ülkenin özelliği de yani milliyetçi, dini ama çoğunda üçünde laikti o dönemlerde. Genelde de otoriter bir yüzyıl geçirdiler rejimler altında ve genelde de bu coğrafyada iç düşman algılandılar. Kimilerinde azınlık olarak algılandılar. Bugün baktığımızda yani bu ara bir Soğuk Savaş sonrası ve İran-Irak Savaşı sonrasındaki gelişmeler çerçevesinde yaratılan ortamda Irak'taki Kürtlerin daha başak bir şekilde kendilerini tanımladığı ortaya çıktı. Suriye Kürtleri de Malum bu Esad Savaşı, Suriye Savaşı sırasında ortaya çıktılar ve önemli ölçüde uluslararası kamuoyundan destek buldular. Bunun içerisinde başlangıçta muhalif kesim destekleyen, yani Türkiye'de bunun içinde yer aldı. Daha sonra Birleşik Devletler ve Rusya. Bugün geldiğimiz nokta aslında yine ortak nokta otoriterlik olan ülkeler, özellikle Suriye, İran, Rusya ve Türkiye, yani bu ülkelerin artık demokrasi ile bağlantısı olmayan ülkeler, ortak noktaları otokrat şeyler. Baktığımızda Rusya'nın önemli ölçüdeki desteği olduğunu görüyoruz. Daha doğrusu geçit verdiğini görüyoruz. Bu aslında bir taraftan bir otokrat dayanışması gibi de insanın aklına geliyor. Afşin'e Rusların izin vermesi özellikle Putin, Erdoğan'ı kaybetmek istemiyor. Aynı zamanda kontrol etmek istiyor. Aynı zamanda içerideki seçimleri Erdoğan'ın kaybetmesini istemiyor. Tek adam rejiminde kaybetmesini istemiyor. Dolayısıyla yani Erdoğan'ın Türkiye içerisinde kaybetmesi Rusya'nın da Putin'in de kaybetmesi demektir. Bu cepheden de meseleye bakmak mümkün. Çünkü İran'ın, Rusya'nın ve Suriye'nin Türkiye'den bir demokrasi talebi yok. Dolayısıyla bu şeyin altında, yani büyük bir işte Rusya'nın buna geçit vermesi, bir avans vermesi analiz edecek pek çok yorum var, ama bunu iç politika bağlantıları üzerinden bakmak lazım. Çünkü Türkiye gerçekten Erdoğan, Güneydoğu'da ve Doğu'da AKP'nin önemli ölçüde zayıfladığından için işaretler var. Aynı zamanda içeride de bir erken seçim mevzusunda geçtiğimiz haftalarda malum erken seçim belirtileri neler diye madde madde sıralamıştık.
Evet.
İktisadi ve siyasi yönleriyle. Buna bir dış politika vektörünü de eklemek, savaş vektörünü de eklemek gerekiyor. Bu da içerideki milliyetçiliği muazzam bir şekilde kabartıyor ve bunun hasadı erken seçim için belirleyici olacaktır diye düşünüyorum.
Evet, çeşitli yorumculardan da zaten büyük bir hiç fazla ciddi bir muhalefette olmaksızın büyük bir milliyetçi toplaşma ve destek olduğu yolunda da gözlemlere rastlanıyor. Gazetelere bakınca da zaten Hürriyet, Milliyet gibi gazetelere şeyleri saymıyorum yani.
Türkiye Türklerindir gazetesi diyorsunuz.
Evet, Türkiye Türklerindir gazetesi çok kuvvetli destek verdikleri ve o alışıldık silahlı külahlı fotoğraflarla işte hem askerlerin hem de jetlerin boyanmış savaş boyalarına tankların ve şeylerin olduğu pek çok fotoğraf var. Fakat ilginç olan şeylerden bir tanesi mesela yorumlardan biri de Patrick Coburn mesela Zeytin Dalı Harekatı'na Independent'in Orta Doğu yazarı. Şey diyor, Rojava'nın geleceği pamuk ipliğine bağlı diyor ve o Amerika Birleşik Devletleri, yani Kürtler Amerika Birleşik Devletleri'ne yakınlaşınca Rusya'da Kürtlerin Amerika Birleşik Devletleri ile tam bir işbirliği içine girdiğini düşününce uzun vadeli garanti verdi işte Tillerson konuşunca Dışişleri Bakanı. Rusya'da Rusya Suriye ve İran'ı kızdırdı bu ve son kriz öncesinde Kürtler Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bir denge politikası güderek sürekli Esad'ın düşmanı kalmayacakları mesajını vermeye çalışıyorlardı. Rusya'da 200 bin nüfuslu Afrin'de güvenliğin sağlanmasına destek veriyordu ama şimdi tehlikeye düştü diyor. Yani ancak Kürtlerin Amerika'ya yaklaşması üzerine Moskova'nın Türklere Afrin'de düzenlenecek bir operasyona karşı çıkılmayacağı güvencesini verdiği, bu sayede de Türkiye'nin Afrin'de hava gücünü kullanabildiğini söylüyor. Böyle bir gelişme var. Bugünkü 18'deki şey toplantısı önemli tabii. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında, çünkü en kısa zamanda çekilmesi yönünde bir talep gelmesi çok muhtemel. Amerika'da öyle söylemişti zaten.
Şimdi burada Rusya Kürtleri ve Türkleri, yani iki kartı da karşılıklı oynuyor. Evet. Hatta Suriye Esad rejimini de hani bir taraftan Kürtleri Esad'a yanaştırıyor. Eğer sen yanaşmazsan Türkleri yanaştırırım diyor. Yani Astana görüşmeleri garantör devlet. Şimdi garantör devlet olarak Türkiye içeri giriyor falan. Öyle bir matrix ki bu. Sabahtan akşama dengeler, ittifaklar değişebiliyor. Yumuşuyor, sertleşiyor. Ama bir gerçek var ki burası bir bataklık. Yani burayı iç politikaya tahvil etmek üzere kullanmak geçici bir rahatlık sağlayabilir. Ama burası böyle kendi topraklarınızda Cudi'de, Gabar'daki şeye benzemiyor. Burası başka bir ülke toprakları. Uluslararası meseleye intibak etmek durumunda karşı karşıya kalıyorsunuz. Artı yani evet bu Suriye, İran ve Rusya bir ittifak halinde ve bu ittifakın içerisine Türkiye'nin dahil olmasının yakın gelecekte siyasal sonuçları var. Yani burada epey bir zamandır süren işte Türkiye'nin Rusya'yla olan batıdan bu tarafa doğru kaymasına işaret eden bir operasyonlu bu. Soru bu, büyük soru bu. Yani Afrin olayı Türkiye'nin artık epey bir devam eden NATO'yla, AB'yle, AB Amerika Birleşik Devletleri'yle, batıyla olan ilişkinin bu sürecin kopması anlamına gelecek bir duruma mı işaret ediyor? Bu ittifakın, yani bunlar epey bir zamandır işte birbirimizle olan şeyleri, problemleri erteleyelim. Çünkü gelecekte bizim kazanımlarımız daha yüksektir teması işleniyor. Rusya tarafından düşünüyor ve Rusya burada hakim güç olarak, yani Batı ile ilişkilerini azaltmış, kopmuş bir Türkiye'yi arzu ediyor. Yani sonuçta bu bir eksen kaymasının, eksen değişikliğinin bir sonucu olarak Afrin operasyonu mu karşımıza çıkıyor, yoksa bir konjonktürel durum olarak mı karşımıza çıkıyor? Ve bu otokratik enternasyonel, neyse işte bu ülkelerin çoğu demokrasiyle yönetilmiyor. Türkiye'den de sen şunu yap demokrasi talebi filan diyor. Bu arada işte bir Amerika Birleşik Devletleri var ki, yani bir ergen mi desem, meczup mu desem, yönetiliyor, dengesiz bir irade var, onu dengelemeye çalışıyor sistem. Ortadoğu politikalarında da geldikleri muazzam yaşıyorsunuz. Bir taraftan da İncirlik üssü var. İncirlik üssünden kalkıyor, uçaklar Afrin'i bombalıyor. Yani o kadar bir garabet durumla karşı karşıyayız ki. Ama asıl soru gerçekten bu Türkiye'nin, yani işte bir gün takip ettiğimiz Rusya ile ilişkiye girdiği hususlar var. Ekonomik ve siyasal ilişkiler var. Askeri ilişkiler var. Afrin sonuç olarak onun bir parçası olarak bu eklemdeki değişikliğe işaret eden bir sürece girdiğimizi mi gösteriyor? Böyle bir süreçse orada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile bundan sonraki süreçler çok farklı tezahür edebilir. Yani bugün için bir soru benim, yani epeydir devam eden bu işte ta 1990'ların sonu 2000 başlarındaki Avrasyacılıktan işte Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşması, İran, Rusya, Türkiye, Çin'i de uzaktan katarak işte bizim yöneticilerimizin hayalleri olan Şangay Beşlisi, yok Asya Birlikteliği vesaire gibi bir pozisyonun dışında bir stratejik ortaklık kapsamında Rusya'nın ve bölgedeki bu otokratik internasyonel böyle bir destek var anladığımız kadarıyla, kendi içinde bir yin gelgitleri barındırmasına karşı böyle bir duruma mı işaret ediyor? Ama temel soru, yani otokratik birliktelik içeriden büyük bir destek gördü. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bu işte majör ortaklardan biri oldu. O görülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıklamaları, yani sürece girerken de hava kuvvetsiz olmaz demişlerdi.
Evet, hava desteği olmadan olmaz demişler. O sağlandı tabii. Ben bir de şeyi de hatırlatmak ve onu iki dakikalığına da olsa konuşabilmek istiyorum Ali Bey. Yani bu son derece önemli bir gelişme bu. Türkiye'nin bütün tarihindeki önemli operasyonlardan biri olarak başladı ve devam ediyor. Fakat böylesine önemli, kapsamlı bir konuda, can alıcı bir konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde, kış tatilinde. Bunu nasıl yorumluyorsun?
Ama zaten tatilde, tatil edilmiş durumda o halde. KHK'larla.
Evet. Yani, ama gene de bir toplantı talebi de olmadı değil mi? Toplanması olmadı, bu durum karşısında.
Yani ona ihtiyaç duymadı Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefet ve diğer muhalefet unsurlar anladığım kadarıyla. Olağanüstü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplanıyor. Ama olağanüstü Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanmıyor.
Evet.
Sadece Başbakan bugün öğleden sonra ana muhalefet liderine önce telefonla bilgi verdi. Ana muhalefet lideri Almanya'dayken biliyorsunuz bu konuda Başbakan'la konuşmasından sonra destek açıklamasını yaptığında da protesto edildi.
Hem alkış hem protesto gelmiş, evet.
Evet, hem alkış hem protesto oldu. Şimdi bir şey var. Cumhuriyet'in ilk yılları ve işte milli mücadele sırasında bu güney sınırımızdaki o zaman Türkiye ismi Büyük Millet Meclisi'ne bağlı olarak askeri çözüm arayışları var. İşte Musul'a, Kerkük'e, o bölgeye, Suriye hudut falan belli değil. Yani bu konuda bizzat Büyük Millet Meclisi ve Mustafa Kemal tarafından görevlendirilmiş bir komutan ve o komutanın yaptığı çalışmalar, Şefik Özdemir müfrezesi, çeşitli harekatlar yapıyor, yapmaya çalışıyor, genişletiyor ve sonuçta Lozan şeyine kadar devam eden bu süreçte geri çekilmek zorunda kalıyor. Benim bildiğim, yani Irak topraklarındaki zaman zaman harekatlar, işte minik birliklerin bulundurulması plan dışında en büyük Suriye sınırında ilk bildiğim kadarıyla, zaten Suriye sınırı çok uzun yıllar önce mayınlı bir sınır. Yine hala mayınların bulunduğunu biliyoruz.
Evet, çok geniş bir alan.
Geniş bir alan. Bu Kürt koridoru denilen, yani 2013'te Kürt koridorundan Türkiye'de yönetenler çok rahatsız değildi. Oradaki Kürtleri, dediğim gibi, yani şu PYD'nin liderleri Türkiye'de ağırlanıyordu, konuşuluyordu. Bugün gelinen nokta ise, yani gerçekten o sırada çözüm süreciyle ilgili meseleler vardı. Demokrasiden ne kadar uzaklaşırsanız otokratlık artınca savaş alternatifi de gündeminize o kadar oturuyor. Bugün yaşadığımız bu bölgede, yani demokrasiden uzaklaşmanın bir karşılığı olarak görmek mümkün. Kürt meselesini demokratik bir platform içerisinde çözmeyince oradaki Kürt varlığı karşımıza büyük bir tehdit olarak gözükmeye başlıyor. Ki sadece orada Kürt varlığı yok. Yüzlerce aşiretin, değişik yapının bulunduğu bir bölgeden söz ediyoruz. Ama Kürtler için hep şu şey kullanılır. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda verilen sözler yerine gelmedi ve işte Fransa büyüklüğünde bir coğrafyada, işte 40 milyona yakın insanın yaşadığı iddia edilen bölgede devletsiz bir halk ve sürekli kandırılır, kandırılan bir halktır. Şu anlaşılıyor ki, yani Kürtlerin de kendi aralarındaki sorunları, yani işte Kuzey Irak'taki gördüğümüz tablo, şu anda artık orada aylardır maaş almayan insanlar isyan pozisyonunda, iflas etmiş bir bütçe, mali duruma sahipler. Bu coğrafyadaki Kürtlerin bizdeki durumda malum, Hendek Savaşları ile gelinen nokta. Ama yani bugün şunu altını çizerek yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Afrin Harekatı sürtmenin içeride erken seçim hasadına yol açabilir. Bunun altını çizdik. Ama aynı zamanda şöyle bir şey de altını çizmek lazım. Ana muhalefetin bu derecedeki desteği ve artan bu milliyetçi ruh ve Kürt pozisyonuna karşı alınan tavır, muhalefetin de bir ittifak içerisinde yürüme projesini de soğuttuğunu en azından şimdilik söylemek mümkün. Çünkü ittifak artık ana muhalefetin çok bilinçli bir önceliği değil. İttifaktan kastımız Türkiye'nin OHAL değil, demokrasiye geçmesi için OHAL'in kalkmasına yönelik. Aynı zamanda seçim güvenliğine ilişkin, aynı zamanda da seçimlere yönelik bir ittifak öngörüsünü, yapısını önemli ölçüde soğuttuğunu söylemek mümkün.
Mümkün. Önemli bu, çünkü birkaç zaman önce gerçekleştirilen ve büyük ilgi toplayan adalet yürüyüşü ve adalet mitingi Maltepe Meydanı'ndaki o hava ve koalisyon, yani bir ortak hareket etme şeyinden de farklı bir milliyetçi, sizin de dediğiniz gibi, şeye dönüşmüş durumda.
Bir de tabii şey var, yani bu Özgür Suriye Ordusu hakkında mecliste mesela bir görüşme olsa, bir vekil olsa dese ki yani bu Özgür Suriye Ordusu'nu kimlerden müteşekkil, biz ona ne kadar para harcıyoruz, bizim sınırlarımızdan o tarafa gidiyor. Yani sorulacak bu harekat için o kadar çok soru var ki, Özgür Suriye Ordusu hangi unsurlardan oluşuyor? İşte önümüzdeki dönemde, yani şu anda her kimileri birbiriyle çatışsa da yan cebime koy şeyi var. Suriye'de bir topraklarımızı giremezsiniz falan diyor ama Kürtlerin zayıflaması, Kürtlerle Türklerin çatışması Suriye Esad'ın istediği bir durum. Rusya zaten bu aktörleri uyguluyor çünkü en güçlü pozisyonda o. Şimdi benim için yani merak ettiğim önümüzdeki süreçte bu Afrin için Türkiye'ye verilen destek, yani kurulan bu ittifak Rusya'nın öncülüğünde bu bölgesel bir bloğun artık vücuda geldiğinin bir göstergesi mi? İran, Rusya ve Türkiye bölgede bir ortak hakimiyet projesi içerisindeler mi? Hem ABD'ye karşı hem de bir anlaşma projesi mi? Çünkü şu yakın gelecek gösterdi ki Kırım'ın da ilhakından bu yana Rusya böyle rulet oynamıyor. Ve yakında herhalde Rusya ve İran Suriye ile Türkiye'nin anlaşmasını sağlayacağını düşünmek hiç böyle bir hayal değil gibi geliyor. Suriye zaten otokratlığın da en kıdemli ve doğal bir üyesi. Buradan zararlı çıkacak olan anlaşılan Kürtler olacaktır diye görülüyor.
Evet, öyle anlaşıyor. Bakalım, bu yani büyük umutlar beslemenin çok manası olmadığı aşikar ama bugün saat 18 Türkiye saatiyle 18'de toplanacak olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden sınırlı ve şey hedefleri belli ve süratle bitirilmesi gereken bir şey, operasyon sözü
Güvenlik
çıkacak.
Güvenlik Konseyi durdurun dediğinde sonuçları ne olacak?
Onu o Birleşmiş Milletler'in ve uluslararası toplumun varlığını da büyük, yani ciddi şekilde ilgilendiren bir sorun olarak Birleşmiş Milletler ne işe yarar sorusunu da tekrar gündeme getirecek herhalde.
Diyor ya AKP Genel Başkanı Erdoğan dünya beşten büyüktür falan diye.
Evet.
Yani Rusya'yı yanınıza almışsınız bir şekilde, ya da Rusya siz hadi yürü demiş, bunun çeşitli neden aranızları yaptık da işte daha da yapılacak, çünkü çok da kaygan bir şey yani. Sabah yaptığınız yorumu öğleden sonra terk edebiliyorsunuz.
Burada. Evet evet. Yani süresi belirli bir şekilde şu birkaç gün, saat ya da gün içinde çıksın diye bir karar çıkarsa bunu veto eder mi Rusya ya da başka beş büyüklerden biri, onu da bilemeyiz. Ama şu anda gözlememizin fayda olacağı şeylerden bir tanesi bu. Yani Genelkurmay Başkanlığı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamasında açıkça atıf var. Meşru müdafaa hakkımızı kullandık diye 51.
Meşru
madde.
Meşru müdafaa da bir tartışmalı konu ama, değil mi?
Evet. Tabii, çünkü yani bir saldırı yani olması lazım.
İşten bugüne kadar saldırı aldık, değil mi?
Evet. Silahlı saldırı gelmedi. Fakat onun da tartışılacağı ilginç bir toplantı olur mu olmaz mı onu da bilemiyorum. Artık hiçbir şeyi kestirmek mümkün değil ama bu özellikle Genelkurmay'ın yani şeyin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamasından kalkarak dikkatle takip etmekte yarar var. Bugünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısını konuşuruz, devamını getireceğiz. Çok teşekkür ederiz Ali Bey.
İyi yayınlar, kolay gelsin.
Görüşmek üzere.
Hoşçakalın.
Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
Açık Gazete.
The Shirelles grubundan hüzünlü bir şarkı aslında. Soldier Boy, askere giden sevgilisinin arkasından savaşa giden, hatta öyle düşünülebilir. Bir ben ne olursa olsun sana sadık kalacağım diyen bir kızın hikayesini anlatan ve istediğin bir limana, yabancı sahile taşı benim aşkımı da, nereye gidersen git kalbimde seninle gidecek, hep sana bağlı kalacağım diye artık standartlaşmış bir asker sevgilisi hikayesi. Ama o zamanlar çok yeniydi. Bu 1960'larda, hatta 50'ler sonunda çıkmış bir şarkı. The Shirelles grubundan Eddie Harris'in doğum günü 1940'ta bugün doğmuştu. Hayata gelmişti 22 Ocak'ta. 1982'de de çok genç sayılabilecek bir yaşta da Atlanta'da hayata veda etmişti Eddie Harris. Ona da bir günaydın demiş olduk bu şekilde burada. Hem grubun solistleri arasında da yer alıyordu. Evet, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Afrin gündemiyle bugün toplanıyor. Ne olacağı belli değil. Afrin operasyonuna karşı çıkan herkes teröristlere de destek vermektedir sözü de Mevlüt Çavuşoğlu'nun. Çok doğrusu en azından tuhaf. Birleşmiş Milletler Antlaşması ve diğer uluslararası bütün bağlam içinde düşünüldüğünde. Ve şeyde de yani pek çok riskli, sayısız faktörün belirleyeceği ve bir kaotik durumun da meydana geleceği bir durum. Başbakan yaptığı açıklamada şey demiş mesela, 700'den fazla taciz oldu diyor. Yani meşru savunmayı gerekli gösterecek bir söz bu ama yani 700 şeyin tacizin de herhalde en azından bir gün içinde olmadığını düşünürsek doğru olsa bile bu tepkiyi ne ölçüde gerekli kılar bilmiyorum. Çeşitli yazarların da gazetecilerin de analistlerin de yorumları var. Amerika Birleşik Devletleri'nden Ted Lieu da daha çok kaos senatör kendisi bildiğim kadarıyla daha büyük kaos da gelecektir diyor. Türkiye Rusya'nın da desteğiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği Kürt güçlerine karşı bir saldırıya girişti diye bir yorum yapmış o da. Ve aslında en başlangıç noktasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu Afrin'e düzenlediği operasyonla ilgili ilk açıklamasında da çok kapsamlı bir şey vardı. Hedefler dizisi, yani HDP'yi de KCK'yi de muhalefet kanadı dediği kesimi de hedefe alan, Fethullah Gülen'i, IMF'yi, birileri dediği birilerini, Avrupalı güçleri, Avrupalı güçler dediği bazı güçleri, hem suçlu hem güçlü dedikleri yoldan gidenler dediği bazı kesimleri, müttefikimiz olan bazı ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri'ni, PKK'yi, PYD'yi ve YPG'yi, yani 14 ayrı kesimi belirli muğlak ya da net terimlerle hedef almış bir durumdaydı. 15 Temmuz gazileri de bana haber gönderiyor. Cumhurbaşkanım bize müsaade edin, biz de Afrin'e girelim diyorlar şeklinde de ateşleyici konuşmaları var ve sokağa çıkarsanız biliniz ki güvenlik güçlerimiz sizin boynunuzdadır. İstediğiniz gibi at oynatamayacaksınız bu ülkede demişti. Meydana çıkanlar bedelini çok ağır öder deyince de Kadıköy'deki Afrin protestosuna polis müdahalesi olmuş. Afrin'de savaşa hayır diyerek toplanmak isteyen eylemcilere de polisin engel olduğu, Avcılar'da da aynı şekilde toplanmak isteyen eylemcilere polisin engel olduğu, çok sayıda kişinin gözaltına alındığı da belirtiyor. Hem Kadıköy'de, İstanbul'da hem de şeyde. Ayrıca da yani Kadıköy'de ve işte Boğa'ya da yaklaştırmamışlar, Boğa Meydanı'nda ve Kadıköy Altıyol ve çevresinde geniş çaplı, aynı zamanda da işte sözünü ettiğimiz gibi Avcılar'da da zeytin dalı paylaşımları konusunda da sosyal medyada 5 ilde soruşturma ve sosyal medyaya yakın takip gelmiş. Anadolu Ajansı'nın haberine göre soruşturmalar var Ankara, Van, Diyarbakır, Mardin ve Muş başsavcılıkları hakkında.
Diyanet İşleri Bakanı Profesör Doktor Ali Erbaş da 90 bin camide yatsıyla sabah namazı öncesi ve sonrasında Fetih Suresi'nin okunmasının Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik olarak düzenlediği Zeytin Dalı harekatını sona erene kadar devam edeceğini duyurmuş. Hmm. Böyle bir açıklama da yapılmış bu sabah saatlerinde T24'ün internet sitesinden görülebileceği gibi.
Evet, bu da değişik bir durumdan bahsediliyor. Yani aslında bu tarz bir şeyin medya ile ilgili de kısıtlamalar filan ancak olağanüstü hal de yetmeyebilir. Sıkı yönetim ilan edilmesi gerekiyor. Belki onu daha sonra hafta içinde kısa bir süre Ali Bilge ile de bu konuyu yakından incelemekte olan sıkı yönetim meselesini Ali Bilge'ye de sorarız. Bilmiyorum. Başbakan da Zeytin Dalı harekatını anlatıp basından beklentilerini açıklamış. Medya temsilcileri dediği bazı kesimle Vahdettin Köşkü'nde bir araya gelmiş ve neler yapılması gerektiğini medyaya 15 madde halinde bildirmiş. Bunu da Türkiye'ye açıklayan da Oda TV genel yayın yönetmeni. Bir değişik durumlar var.
Evet.
Oda TV haber müdürü ya da Oda TV Barış Terkoğlu Yıldırım'ın beklentileri şunlardır deyip 15 maddede saymış. Bu da değişik bir aracılık değil mi?
Evet.
Yani mesela IŞİD'de operasyonun sadece PKK'ye değil IŞİD'de yönelik olduğunu vurgulayın demiş. IŞİD değil tabii, onlar DAEŞ diyor. Başbakan ve çevresindekiler PKK, PYD, YPG, DAEŞ kaynakları üzerinden Türkiye aleyhine yapılacak haberler konusunda dikkatli olun gibi konuşmalar yapılmış. Evet, durum budur. Kolay bir altından kolayca çıkılabilecek bir durumda değiliz. Simon Tisdall da Guardian gazetesinde, o da tecrübeli muhabirlerinden bir tanesi, siyasi muhabirlerinden, riskli bir kumar olduğunu söyleyen bir analiz yapmış Türkiye'nin ve çabucak aksine de dönmesi ihtimali vardır diyor. Yani Erdoğan'ın büyük sorunu Kürtlerin karşı çıkışı bir yana bırakılırsa önemli problemlerinden bir tanesi de büyük oyuncuların ortada olan, oyuncu demek de ne kadar doğru bilmiyorum ama böyle konuşuluyor işte, büyük oyuncuların da desteklememesi diyor. Yani Rusya'ya yetkililerini göndermek zorunda kaldı geçen hafta Rusya'nın onayını almak için. O zaman bile Rus Dışişleri Bakanlığı ciddi kaygılarını da pazar akşamı dile getirdi diyor. Ama
ama İran dışında da harekat durdurulsun bir an önce, sonlandırılsın diyen büyük bir ülke de çıkmadı. Onu da söylemek gerekiyor, evet, galiba.
Evet. Yarım ağız söylenenler var. Hem Amerika'dan hem Rusya'dan da o şekilde. Evet, ciddi bir test olacaktır uluslararası ilişkilerin ve uluslararası camianın barış yönündeki doğrultusu açısından. Yani bundan sonra,
ama sonuç olarak yine Amerika Birleşik Devletleri'nin ortalığı karıştırması olayıyla daha karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Her şey bu, yani bütün tartışma ve bu savaş durumları Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan sınır ordusu kurulacak açıklamasının ardından geldiğinde bir defa da hatırlamakta fayda,
evet,
var.
Gerek Coburn onun altına önemli çiziyor. Independent gazetesinin yazarı Simon Tisdall'da da aynı şeye rastlamak mümkün. Yani Amerika'nın çok erratik denilen, yani ne yapacağı belli olmayan açıklamaları, evet, ne ama neyi hedeflediği anlaşılmıyor. Hatta Suriye'de bu Guardian gazetesinin de pazar günü Observer adıyla çıkıyor. Çok bir baş yazısında bu içinden çıkılmaz ve kanlı trajedi daha bundan sonra daha da kötüye dönebilir diye kaygı duyan bir yazı yazmışlar. Ve orada da Amerika Birleşik Devletleri'nin bu davranışından bahsediyor. Yani yol açmasından yani en tamamen anarşik bir durumda ve bundan sonraki evrimde, bundan sonraki aşamada, bu sona ermeyen trajedide Tillerson'un da ima ettiği gibi daha da anarşik olabilir diye bir kaygı belirtmiş. Yani uluslararası Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında ki büyük bir uluslararası güç gövde gösterisine doğru gidiyor diye bir yorum yapmış Observer gazetesi. Ve burada İsrail, Suudi Arabistan, Katar, Hizbullah, Hamas, Putin, Esad, Erdoğan, El-Kaide ve Kürtler diyor. Yan taraftan bu büyük gövde gösterisinde sağdan soldan ateş eden kesimlerde bunlar olacaktır diye böyle gerçekten karanlık ve kaotik bir tablo çizmiş. Ne kadar haklılar bilmiyorum. Bilmekte imkansız. Hakan Aksay da Rusya'nın Türkiye'nin askeri harekatından aslında rahatsız olduğunu, buna karşılık da ama gayet esnek davrandığını söyleyen ilginç bir analiz yapmış. Hakan Aksay epey yakından bilen birisi Rusya'yı tabii. Yani şey diye bitiriyor yazısını, çok ilginç bir: Rusya Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasına yeşil ışık yaktı. Ancak Türkiye'yi sahada her zaman istediği gibi kontrol edebileceğinden emin değil. Bundan dolayı da operasyondan endişe duyduğunu dile getirdi diyor. Hatta harekatın bitirilmesi için de işte Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı, Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısının ağzından meseleyi Birleşmiş Milletler'e götürebileceğini de söyledi diyor. Dolaylı bir şey. Türkiye ile Suriye silahlı kuvvetler arasında bir çatışma çıkması ihtimaline dikkat çekti diyor ki, bunun üzerinde durma fırsatı bulmadık ama böyle bir ihtimal de var mı?
Amerika Birleşik Devletleri ile de çatışma çıkması, evet, ihtimali var. Rusya ile de çatışma çıkması ihtimali var,
evet,
şu anda.
Elbette diyor. Yani mesela diyor ki Aksay, böyle bir çatışma olabilir mi diyor. Ya Rus, Türkiye, Suriye orduları arasında elbette, bilinçli ya da kazara. Peki aynı şekilde Türkiye ile İran karşı karşıya gelebilir mi diyor. Elbette. Ve nihayet Türkiye ile Rusya kapışabilir mi? Bilinçli olarak olmasa da kazara veya başka güçlerin, mesela Amerika'da, Birleşik Devletleri'nin, İran'ın ya da Esad'ın yardımıyla. Ve şöyle bitirmiş ki çok iç açıcı sonuçlandığını söyleyemeyiz, bizim için çok iç açıcı olduğunu. Her şey olabilir. Savaş alanı bu. Türkiye çok riskli bir adım attı. Öngörülmez sonuçlarla karşılaşabilir diye bitirmiş. Böyle bir durumdan bahsediyoruz işte. Kapatırsak önemli, iyi bir haberim var. Çok kötü bir başka haber de var önce, bitirmeden önce.
Onu... Çok mu kötü?
Evet, kötü. Bitlis'te çığ düşmüş. Ama 5 asker ölmüş.
Evet.
Çok ciddi, büyük bir şey yani.
Kötü haber.
Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında operasyonda olan askerlerin üzerine çığ düşmüş. 5 asker ölmüş, 12'si yaralı. Bitlis valiliği de helikopterle hastanelere kaldırıldığını, Bitlis ve Hizan'da arama ve kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini söylüyorlar. Çığ altında kalan Ferruh Kulaoğlu, Hilmi Öz, Durmuş Tek, Yüksel Kaptan ve Ali Taştepe çeşitli rütbeleri var. Yaralı kurtarılan 12 asker de tedavi altında, hayati tehlikeleri yok deniyor. Bu önemli bir şey ve bilmiyorum iklim meselesiyle ne ölçüde bağlantılı olduğunu sonradan tekrar bakmamız lazım ama yabana atılmaz böyle bir ihtimal.
İklim değişikliği demişken bir kötü haber de ben vereyim. Korkutan kuraklık başlığını taşıyor Sabah gazetesindeki haber. Birçok gölün kuruduğundan bahsediliyor Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Göllerdeki su çekilmiş, hava sıcakları normalin üzerinde sürdüğü bölgelerde güller yeniden çiçek açmış. Eskiden balık avlanan ve kenarında piknik yapılan göl alanlarından araçla ve yaya olarak geçilebiliyormuş. Kış, ocak mevsiminde, ocak ayında, kış mevsiminde. Türkiye'de son 44 yılın en kurak mevsiminin görüldüğü söyleniyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle yağışlar düşüyor. Üreticiler de endişeleniyormuş. Halk arasında zemheri olarak bilinen kışın en soğuk dönemi.
Evet.
Kışın en soğuk döneminde bölgedeki güller yeniden çiçek açmış ve büyük su çökülmeleri varmış. Mesela Gaziantep Ziraat Odası Başkanı Kenan Seçkin'e sormuşlar bu durumu. O da demiş ki kuraklık devam ederse Antep fıstığı ağaçları kurur, kesilip odun olur. Odun yersiniz demiş.
Fıstık evet, yerine. Yeni Asya'nın da başka sebeple baktığımız sayısında da hakikaten şey vardı, hatırlanacağı üzere büyük bir duaya çıkılmış oldu. Yağdır Mevlam diye, rahmetine muhtacız manşetiyle ve büyük birinci sayfanın yarısı. İlkbahar yaz, sonbahar kış, dört mevsim ortadan kalktı diyordu. Türkiye'nin en çok, pek çok bölgesi kış ortasında yağmur ve kar rahmetinden mahrum kalırken eller Allah'a duaya açıldı. Allah'a duaya açıldı diyor. Barajın kuruduğunu ve çiçeklerin açtığını o da belirtmişler işte Gaziantep'te ve başka yerlerde. Ben de bireysel olarak bildiğim bir şeyi söyleyeyim. Organik pazardan özel olarak atlamayın dediklerini öğrendim. Çilek. Bu mevsimde çilek.
Çilek mi varmış?
Evet. Sera değil demiş üstelik.
Rezalet.
Evet, çilek olması yani kışın yarısının ikinci ayına girilirken oluyor bütün bunlar da. İyi haber şu, Lloyd's of London New York'un izinden gitmiş. Büyük, diğer büyük Avrupa, Britanya ve Avrupalı şeylerin sigorta şirketlerinin ardından giderek 1 Nisan'dan itibaren kömür endüstrisine, kömür çıkaran kömür madencilerine hiç yardım etmeyeceğini, yatırım yapmayacağını, yatırımları çek, divest diyorlar işte, yatırımları geri çekeceğini açıklamış. Önemli bir gelişme evet. Aslında New York şehri bütünüyle, dünyanın en büyük borsasının bulunduğu yer ve bütünüyle mücadeleye girişmişti.
Kim demiştiniz? Hangi kurum?
Lloyd's of London. Hem banka hem sigorta şirketi, iki L'yle yazılıyor. Lloyd.
World, Dünya Bankası da aynı şekilde desteklemeyecekmiş.
Evet.
Ondan da bahsediliyor aynı zamanda.
Evet, Dünya Bankası epeydir zaten çekme kararı alıyordu.
Şimdi net olarak kesinleşiyor.
Davos'ta da ona muhakkak yer vereceğiz daha ileride tabii, şey geliyor çünkü. Trump. Halbuki Davos'ta dünyanın kurtarılması için, iyi bir dünyaya oluş gelmesi için, Dünya Ekonomik Forumu her senenin başında toplanıyor ya, dünyanın en temiz havalı İsviçre şehrinde Davos'ta, orada da temel ilkelerden biri, hatta birinci sırada geleni küresel ısınma oldu şimdi. Hı hı. Endişeler içindeler. Bakalım, ama küresel ısınma mı yok öyle şey diyen bir başkan, Paris'ten de çekilen bir başkanın nasıl görüşüleceğini merakla bekliyorum. Belki vazgeçer gelmez ama nasıl olacak bilmiyorum.
Hadi bir iyi haberi de ben vereyim son olarak. Almanya bu sefer Suudi Arabistan dahil olmak üzere Yemen'de çatışan gruplara silah vermeme kararı, silah satmama kararı almış. Böyle bir durumdan da bahsediliyor.
Evet, o da iyi. Şimdi evet, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin toplantısını beklerken Davos'a da hazırlık yapalım, neler olup neler biteceğini, hepsini takip etmeye çalışalım. Bu şekilde de bitireceğiz herhalde. Sam Cooke'la bitirelim. Onun doğum günü 22 Ocak 1931'de doğmuş ve 1964'te de bir beyaz motel sahibesi tarafından vurularak öldürülmüş çok önemli bir siyah müzisyen. Onun Nobody Knows You When You're Down and Out adlı Copacabana'da canlı şeyde konser sırasında söylediği bir şarkılar albümünden seçtik. Sen parasız, pulsuz, çulsuzken seni hiç kimse tanımaz anlamına gelen ünlü standardı söyleyecek. Hem şarkı yazarı hem entrepreneur dedikleri çok rhythm ve blues ve soul dalında ve hatta gospel ilahi söylemekte de çok iyi birisi Sam Cooke. Onu da şimdi çalacağız. Ayrılırken de Atalay Şengül'e de iyi ki doğdun diyelim, arkadaşımız. Ve ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil, Feryal Kabil ile beraberdiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın.
Just a little philosophy now that says, the philosophy about you. Once I lived the life of a millionaire, was spending my money, honey, I didn't care. Was taking my friends out for a mighty good time. And oh, I drank that good gin, champagne and wine. Oh, just as soon as my money got low, I couldn't find no friends and I had no place to go. But if I ever get my hands on a dollar again, I'm gonna hold on till that eagle grins. 'Cause I found out that nobody wants you. Nobody wants you when they find out that you're down and out. When in your pocket, oh, there's not one penny. Oh, man, them good friends, I'm telling you that you haven't got any. But, huh, oh, just let you get up on your feet again. And here they all come telling you they're your long lost friend. But this I want to tell you, and about it I have no doubt, that nobody wants you. No, nobody needs you. No, nobody wants you when you're down and out. And oh, I gotta say it for me this time. No, no, no. Nobody wants you, no, no. Nobody wants you when they find out you're down and you're out. When in your pocket there's not one penny. Oh, man, all of them good friends that thought you had, you haven't got any. But, oh, just let you get up on your feet again. Here they all come telling you they're your long lost friend. This I wanna tell you, and about it